Ayrım 7. Kötüler ortadan kalktı, iyiler de yüzlerini kaybetti. 82. sayfa. Fırtınadan geriye hala daha çiteleyen yağmur kalmıştı. Ama şimşek ve gök gürültüsü uzaklaşıyordu. Otelin camından üstünde yağmurluğuyla iki büklüm koşarak geçen bir vale gördüm. Yağmurdan korunmak için gizlenmiş insanların bacak ve ayakkabılarının göründüğü bir kapı girişine çömeldi. Arada kızın başını kontrol etmek üzere dışarı çıkıp gülerek geri giriyordu. Sarı duvarlarda geniş yağmur lekeleri görünüyordu. Etraftaki kaldırım ve asimetrik bir sıra oluşturan çatılar gümüş renkli ürpertici bir yılan gibi kıvrılarak uzayıp gidiyordu. Teraslardan birinde renkli bir şemsiye sallandı. Son bir rüzgarla ters döndü. "Bana hala burçları okumadın azizim," diyerek yatağın üstünden yakındı. Gri ışığın altında oda eski ve yıpranmış bir çadırı andırıyor. Kapının üstündeki çiçekli duvar süslemesinin soluk rengi daha da belirginleşiyordu. Yataklar demirdendi ve birbirlerinden farklıydı. Birçok defa telefonla aradıktan sonra otel yönetimi yataklar arasına yeri ve ışığı azaltan bir paravan koydu. Ona burçları okumaya başladım. "İş, dalgalanmalar var. Alım ve satımlarda dikkatli olun. Duygular, darbe aldığınız ve sizi kıran birine diğer yanağınızı uzatın. Sağlık, fiziksel ve ruhsal açıdan dengedesiniz. Hızlı oku, hadi devam et. Oğlak. Büyük hedefleri kaçırmayın. Aklınıza gelen tüm fikirleri bir arada toplayın. Duygular, sakin olun. Sağlık, iş yerinde kendinizi çok yormayın. Neden özellikle Oğlak Burcu, efendim?" "Rahip kuzenim için," dedi alaylı bir şekilde. "Hala yağmur yağıyor mu?" "Durdu sayılır." "Hay aksi. Bu Roma fırtınaları hiç sürmüyor. Aşağıda bekleyelim. Bir taksi çağırt. Şu kuzen ziyaret işini halledelim," diyerek yataktan kalkmaya başladı. "Burada bekleseniz daha iyi olmaz mı?" "Hiç niyetim yok. Bu adi yeri bir ömürdür tanıyorum. Asla bir değişiklik yapmazlar. Halılardaki delikler bile yıllardır aynı. Hadi aşağı in." Tabağı hala doluydu. Sandviçlerini yememişti. Ama St. Emil'in şişesi çoktan bitmişti. Yaşlı Amerikan kadınlarından oluşan bir turist grubu ikinci katın salonunu doldurmuştu. Üstlerinde plastikten yağmurlukları ve ayaklarında naylon torbalar vardı. Üstlerindekileri çıkarırken gülüşüyorlardı. Kapıdaki görevli de yaşlıydı. O kadar uzun boyluydu ki sanki görünmez tahta bacaklar üstündeymiş gibi duruyordu. Sadece bir parmak işaretiyle yeni üniforması içinde dikdörtgen gibi görünen bıyıklı ve genç yardımcısına direktifler veriyordu. Taksiyi beklettiler. Aşağı indiğinde yaşlı kapıcı kollarını kanat gibi açarak ona doğru ilerledi ve elini sıkıp dudağında gülümsemeyle laflamaya başladı. Dışarı çıktığımızda tazelenmiş havayı içine çekti. Neşeyle konuşmaya başladı. "Pis yaşlı domuz. En az 100 yaşında var. Eğer aklında yaklaşırsan ondan ayı bile isteyebilirsin. Aksi takdirde bahşişe paran yetmez." Son bulutların da dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmaya başlamıştı. Kaldırımdan su ve arabanın çürük lastiğinin kokusu yükseliyordu. Taksici hızlı bir ara yoldan çıkıp diğerine giriyordu. Birden bambu baston sırtına indi. "Arkandan köpek kovalamıyor. Biraz yavaş git," diyerek onu uyardı. "Elbette bayım. Eğer siz böyle arzu ediyorsanız benim için bir sorun yok," dedi taksici gülerek. Adamın kocaman ağzında diş yoktu ve gıdığı gömleğinin yakasından sarkmış ağır ağır sallanıyordu. Nehir boyunca ilerliyorduk. Bulanık suyun üstü yorgun köpüklerle kaplıydı. Ağaçların dalları hala daha yağmurun ıslak izlerini taşıyordu. Köprüden sonra taksi bir meydana geldi ve sonra sokaktan yokuş yukarı tırmanmaya başladı. "Seni otelde bırakmalıydım ya da yürüyüşe falan göndermeliydim. Benim rahip kuzenimin yanında senin ne işin var?" dedi. "Ben isteyerek geliyorum oysa." "Eh, keyifsiz bir durum. Kuzenim antipatik olduğundan değil. Aksine genç ve bilim meraklısıdır. Ama sonuçta hepsi rahip." "Biraz maneviyat her zaman iyidir," dedi şoför. Bizimki hemen cevapladı. "Aferin sana. Ne diyeceğim biliyor musun? Her İtalyan kendini gerçekten kutlamak için bir Romalının gırtlağına yapışma izniyle Roma'ya gelmek zorunda, değil mi?" Bu sözler şoförün canını sıkmıştı. Politikacılardan mı bahsediyorsunuz yoksa gerçek Romalılardan mı? Tercihe bağlı. Kim denk gelirse. Roma büyük dedi taksici rahat bir nefes alarak. Büyük ve koca bir düzenbaz. Ben cahilin tekiyim ve bunun farkındayım. Sizinle aşık atamam. Taksici dikiz aynasından bize bakarak konuşmasını sürdürdü. Ancak kendi düşüncelerim var ve çok temizler. Tertemiz mi? Aynen öyle. Ama edepli olmak adına ağzımı kapalı tutmayı öğrendim. Böylece başım çenem yüzünden hiç sıkıntıya girmiyor. Gözlerinin kapalı olmasındansa ağzının kapalı olması daha iyi usta. Karman çorman evlerin olduğu bir yerden geçtik. Karışık renkli evler bahçelerle bölünüyordu. Birkaç ağaç ve boyanmış heybetli kapılar vardı. Sokağın sonundaki kilise alçak ve yeniydi. Açık renk taşlarla döşenmişti ve küçük bir çan kulesi vardı. Meydan sanki hiç yağmur yağmamış gibi kupkuruydu. Gerçekten gelmemi istiyor musunuz? Burada bekleyebilirim. İleride bir bar var dedim. Bar mı? Bu bir mucize. Hemen bir kahve içelim. Aziz sudan önce ağzımızın pasını silmek için iyi gelir. Hem neden bekleyeceksin ki? Gelsen daha iyi. Benim kuzen çıldırıp günah çıkarmamı isteyebilir. O zaman kendimi nasıl kurtaracağım? Kilisenin arkasındaki bahçeler çok saçma duruyordu. Domates yetiştirilmesi gereken yerde çakıldan yollar ve düzensiz bir şekilde dizilmiş saksı içinde büyük çiçekler vardı. Renkli bir bank, demirden bir masa ve saksısından dışarı taşan oldukça büyük bir sardunya vardı. Rahip utangaç hareketlerle bize oturacağımız yeri gösterdi. Şöyle oturalım, burası daha serin. Fırtına nasıldı ama? Ama buralarda iki damla yağıp geçer. Hep öyle. Uzun boylu ve zayıftı. İki kuzen birbirlerine benziyordu. Konuşmanın başındaki ilk sorular ve hal hatır sorma kısmı birkaç zayıf gülümseme eşliğinde geçip gitti. Rahibin yanakları kızarmıştı. Bizimki bastonunu rahibin dizlerine doğru götürdü. Hala uzun ceketin var mı? Hayır, hayır. Takım elbisem de var ama onu sadece seyahatlerde giyiniyorum. Bilirsin bizde nasıl olduğunu. Hayır, bilmiyorum. Neden giymiyorsun? Utanıyor musun yoksa? Rahip tekrar kızardı. Hayır, sadece dışa karşı öyle olması gerekiyor. Daha genç görünüyorum ve bundan dolayı beni yanlış değerlendirebilirler. Buna engel olmak gerek. Sonra gözlerini kısarak bana döndü. Ve sen? Bana peder deme. Fausto diyebilirsin. Onun adıyla aynı. Biz neredeyse ikiz sayılırız, biliyor musun? Bana sen de lütfen. İkizlerle dolu bir aileyiz. Ben kova burcuyum, sen oğlak. Ama aramızda 20 gün var yok, dedi rahip gülerek. Sizin takviminize göre böyle olabilir. Ama takım yıldızları öyle demiyor. Rahip tekrar hafif bir şekilde gülmeye başladı. Elleri utangaç bir tavırla sürekli iç içe duruyordu. Kahretsin, burada ne işin var senin? Aylar önce bana bir yatılı okuldan yazıyordun. Sonra papazlığa mı çağrıldın? Eğitim görevlisi değil miydin? Ne oldu? Kafası çiçekli bir örtüyle kapalı yaşlı bir kadın çakıllı yoldan gelerek masaya bir tepsi bıraktı. İçinde bir sürahi su ve biber nane parçası içeren 3 bardak vardı. Teşekkürler hanımefendi. Yarın görüşmek üzere. Her şey için teşekkürler. Her şeyi siz nasıl istiyorsanız öyle yaptım peder. Hazırda hiçbir şey yok. Mandıradan bir şey getirtmemi ister misiniz? Çok kısa bir vaktimi alır, dedi kadın. Teşekkürler hanımefendi. Ben çaresine bakarım. Önemli değil. Böyle iyi. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Bu da kim? Gündelikçin mi? Ve ona hanımefendi diyorsun. Bizimki hemen meraklanmıştı. Rahip rahatsız fısıldadı. Sessiz ol. Sakin dur. Bana yardımcı olan çok iyi bir kadın. Bu yakınlarda oturuyor. Benim gündelikçim falan da değil. Kendi işimi kendim görmek zorundayım. Çok düzenli birinci sınıf bir otel. Tebrikler. Hadi ama düzgün davran. Papazlığa dönmeyi kendim istedim. Günümüzde düşünmektense yapmak daha iyi. Kısık ve mütevazi sesi ani çıkışlarla yükselip alçalıyordu. Suyumuzu içtik. Nane çok tatlıydı ve su sıcaktı. Piliçlerin sesi gelmiyor, dedi birden bizimki. Ama Fausto, senin sorunun ne? Rahip kendini Mişçesine güldü. Hangi piliçlerden bahsediyorsun? Kilise demek, piliçler demektir. En azından gündelikçiler ve piliçler olmalı değil mi? Ama burada olanları duyamıyorum. Seni nereye tıktılar böyle? Cezalandırıldın mı yoksa? Ama sana biraz önce söyledim. Rahip derin bir nefes alıp sözünü yarıda kesti. Burası çok güzel diyerek lafa girdim. Ah elbette. Geceleri bütün Roma ayağının altında. Sürekli hayaletler içerisinde bırakan bir gösteri adeta. Ah affedersin Fausto. Ne için affedecekmişim? Roma umurumda bile değil. Benim için Türkiye'nin başkenti. Rahip bir eli ağzında gülerek karşılık verdi. Hep aynısın. Burada olduğun için o kadar mutluyum ki Tanrı seni korusun. Resmen hep aynısın. Sen değilsin oysa. Eminim ki kendine birini buldun. Bana anlatabilirsin. Aksi takdirde seni buraya atarak gömmezlerdi. Atılmak mı, gömülmek mi? Ama neden? Zavallının adeta nefesi kesilmişti. Ben burada iyiyim. Nihayet iyiyim. Bir işe yarıyorum. Biri öğrenim görebilir ama bu sadece hırstan ibarettir. Sorunlar olduğu yerde kalır. İnsanlıksa olduğu yerde beklemeye devam eder. O zaman bir sonraki adım kendini bir işe yarar kılmaktır. Affedersin. Kendimi iyi ifade edemiyorum. Çok da iyi ifade ediyorsun. Ama söylediklerin gerçekten de aptallık. İşe yaramak, insanlık. Bir sonraki adım. Evde kalmış kız kurularının lafları. Bu hızlı bir kasabadan belediye başkanlığı yapmak gerek. Ama şöyle göbekli, çiftlik evi ve salamla dolu bir mutfağı olan ve bunun gibi şeylere sahip bir belediye başkanı. Rahip kim bilir hangi yorgunluğunu söküp atmak için elleriyle yüzünü kapadı. Sonra alçak sesle konuştu. Bir şey bilmek ister misin Fausto? Seni kıskanıyorum. Seni hep kıskandım. Bu sana sövme gibi gelebilir. Ama düşündüğüm şu ki sen şanslısın. Çünkü senin ızdırabın hep seninle birlikte. Her an. Seni ayakta kalmak için itiyor. Seni özgür bırakıyor. Durdur beni. Lütfen konuşmama izin verme. Aksine devam et. Anlat hadi. Söyle. Gerçekten seni incitmiyor muyum? Bunu hiç istemem. Bilmen gerek. Tüm bu yıllar boyunca çok düşündüm. Titriyordu. Ayağa kalkmayı düşündüm. Ama çakıllı yol istediğim gibi sessizce uzaklaşmama izin vermedi. Hadi konuş ama. Hiçbir şey beni artık etkileyemez. Bu durumda konuş. Rahip adeta acı çekiyordu. Böyle söyleme. Seni tanıyorum. Bu kibrinle kendini korumaya çalışıyorsun oysa. Oysa ne? Hadi ama birazcık cesaret. Bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Rahip teslim olmuşa benziyordu. Rengi bembeyazdı. Göz altlarındaki gölgelerin kılcal damarlar ile attığını görebiliyordum. Sesi kendi içinde ikna olmaya çalışıyormuş gibi yüksek bir tonda çıktı. Bence haçın seni aydınlatıyor ve bu senin yaşam nedenin olmalı. Yani senin kurtuluşun. Sen kurtulanlardansın. İşte bunun için seni kıskanıyorum. Çünkü sen çoktan affedildin. Delileri, beyinsizleri, hastaları ve suçsuz bebekleri kıskanıyorum. Sadece onlar anlamayı ve görmeyi biliyorlar. Benden daha fazla biliyorlar bunu. Bizimki bir sigara yakmıştı ve sigarayı dudaklarının arasında sallandırarak içiyordu. Sonra tatlılıkla sordu. Şeytana inanır mısın kuzen? Rahip omuzlarıyla zayıf bir hareket yaptı. Gözlerini ovmak için ellerini şakaklarından çekti. Bilmiyorsun. Yani. Sigarasını dudaklarından çekmeden konuşmasına devam etti. Heykel gibiydi. Oysa ki inanmak zorundasın. Dünya şeytandan korkana kadar her şey farklıydı. Kötü ve iyi deccallar vardı. Polisler ve jandarmalar gibi. Yani bilindik. Eski hikaye. Saçmalıyor muyum? Kötüler ortadan kalktı. O zaman iyiler de yüzlerini kaybetti. Şeytan yok oldu ve hemen mucizeler de yok oldu. Yanılıyor muyum yoksa? Güzel, Fausto, güzel diyerek homurdandı rahip. Sen tam bir köylü gibi mantık yürüttüğümü söyleyeceksin ama en zor mantık yürütme şekli budur. Kendini kötü hissettirir. Eğer beni o kadar çok kıskanıyorsan sana yardımcı olabilirim. Otelde bir silahım var. Gülerek tatlılıkla konuştu. Lütfen ama. Bakışlarımı onlardan bir anlığına da olsa ayırabilmek için oturduğum bankta dikkatlice döndüm. Yukarıdaki pürüzsüz gökyüzü parlak ve gergin bir mavilikteydi. Şehrin gürültüsü sesi uzakta kalmıştı ve zorlukla duyuluyordu. Neden bizimle Napoli'ye gelmiyorsun? Ufak bir gezinti olur. En fazla 2-3 gün uzak kalırsın burada. Yapamam dedi rahip. Elbette olur. Kutlama yaparız. Sana ahlaki mazeretler de uydururum. Beni Napoli'de bir arkadaşım bekliyor. Bilirsin hani. Şu benimle birlikte kaza geçiren. O da yaşlı bir köstebek haline geldi. Sen de gel. Bize eşlik edersin. Bize vaaz verirsin ve günahlarımızla ilgilenirsin. Ve biz de erişte ve deniz mahsullerinin tadını çıkarırız. İyi fikir değil mi? Hadi kararını ver. Olmaz. Buradan ayrılmamak zorundayım. Ayinle günah çıkarmalar yüzünden mi? Sus lütfen. Bunlardan bahsetmeyelim. Günah çıkarmalar beni öldürüyor. Rahip gizlenerek konuştu. Baksana, bense bunların çok eğlenceli olduğuna inanırdım hep. Yeter Fausto, rica ediyorum. Bizimki dişlerinin arasından nefes verdikten sonra bir sigara daha yaktı. Tamam, anladım. Hepimizin modern ve uyanık olduğumuza inanırdım. Oysa şu söylediklerine bak. Sen acı çekiyorsun. Esrarlı ve eski bir ruhun var. En azından çok düşünmemeye çalış. Burada oratorya yok mu? Çocuklar ilmihal için falan gelmiyor mu? Yani sizin rahipler arasındaki şu işlerden bahsediyorum. Henüz yok. Burası yeni bir ilçe. Belki okula dönebilirsin. Denedim. Belki Ekim'de tekrar başlayacağım. Rahip zoraki cevap verdi. Sonra bana dönerek sordu. Peki ya sen? Askerlik bitince ne yapacaksın? Evlenecek misin? Önce bana bakıyordu. Belki de biraz önceki cesaretinden pişman olmuştu. Duru gözleri utangaçlığını yenmeye çalışıyordu. Cevap vermeye vaktim olmadan bizimki söze girdi. Chico özgür, eminim. Bugünün gençlerinin bundan başka bir hayali yok. Bolca özgürlük. Para olmadan özgürlüğün ne işe yarayacağını sanıyorlar, bilmiyorum tabii. Diyerek bir duman öbeği çıkardı. Rahip bana bakmadan konuştu. Eğer özgür olsaydım evlenirdim. Evlen evlat. Hem de ilk fırsatta. Hala daha en yüce şeylerden biri bu. Hayatın kendisi bir ilahidir. Çok okuyan herkes deliriyor. Büyüklerimiz böyle söylerdi, diyerek alay etti bizimki. Babam böyle söylerdi. Ne harika bir adamdı. Çok haklıymış. Rahibin yüzü şefkatle aydınlandı. Olabildiğince haklı. Hatırlıyorum da bir gün 10 yaşlarındaydım sanırım. Eczaneye bir kadın geldi. Yapayalnız ve sadece bazı köylüler gibi yapışkan ve şüpheci. Babama şöyle dedi. Bebeğim artık yemek yemiyor, oyun oynamıyor, gülmüyor. Hiçbir şey istemiyor. Ne yapmam gerek? Ateşi yok ama ilaç alması gerekmiyor mu? Babamsa kadının karşısında durup şöyle demişti. Gülmüyor, yemiyor, istemiyor ve oynamıyor. Öyle mi? Ne fenomen. Onu hızlıca bir trenin altına atın. Rahip gülmemeye çalışarak acı içinde hıçkırdı. Fausto. Böyle biriydi ama hikayeler işte. Ve artık bunu bitirelim. Yüksek alkollü bir şeylerin yok mu? Herhangi bir şey olur. Benim çenem karşısında depresyona gireceğinden eminim. Ayağa kalktı. Biz de yanında ilerledik. Her zamanki gibi onun ortama bu kadar çabuk uyum sağlayarak hareket edebilmesine şaşırıyordum. Taş yolu ve köşede duran büyük sardunya saksısını hatırlayarak yürüdü. Rahip bize meydana kadar eşlik etmek istedi. Evlerin çatıları ve taşları yeni çökmekte olan hafif mor bir renkte birbirlerine karışmaya başlamıştı. Hemen şu arka tarafta bir taksi durağı var, dedi rahip zayıf sesiyle. Hala daha makaleler yazmaya devam ediyor musun? Bizimki bastonunu havada sallayarak rahiple yüzleşmeye devam ediyordu. Doğal olarak benim hiçbirisine okuma şansım olmadı. Ama senin için önemli olduğunu biliyorum. Dergide bir süredir gelmiyor. Yobaz teyzem kendini avutmayı beceremiyor. Onun gözünde sen tam anlamıyla bir dahisin. Hayır, ama yeter artık. Bitti. Rahip zorlukla cevapladı. Hepsi koca bir boşluktu. Zavallılıktı. Yoksa sana sansür mü koydular? Sen kafanda neler kuruyorsun böyle? Rahip gözlerini bomboş meydana dikti ve fısıldayarak konuştu. Hepsi hırs ve karineden başka bir şey değildi. Bildiğimi sanıyordum ama öyle olmadığını sonra anladım. Yani demek istediğim psikoposlarından biri seni aydınlattı. Kamçı ve Falaka ile. Tanrı aşkına kötüleşme. Neden ki? Bu en iyi yaptığım şey. Aman cehenneme gidin. Senin mirasını alacağım. Eğer önce ben gidersem ki bu matematiksel açıdan olası, o zaman sana birkaç kuruş kalacak. Böylelikle rahip pelerinini fırlatıp atabilirsin. Fausto, biraz merhamet. Pelerini atınca ortaya ne çıkar? Sen sadece bu bitkinlikten kaçan milyonda bir kişiden birisin. Doğru mu? Rahibe biraz utanarak bakıyordum. Acı çeken bir sakinlik içerisinde öylece duruyordu. Artık bize bakmıyordu. Gözleri uzaklara dalmıştı. Anladım ki son kalan gücüyle bizim oradan yok olup gitmemizi istiyordu. Elimi üç zayıf, nemli parmağıyla hiçbir güç vermeden sıktı. İkisinin kucaklaşması sessiz ve sıcak oldu. Gitti mi? Hemen arkasından havada bastonunu sallayarak sordu. Acil viskiye ihtiyacım var. Hem de şok dozda. Allah aşkına Çiko, ağzını bile açmadın. Yardımın için sağ ol. Hali o kadar acıklıydı ki, dedim. Acıklı mı? Ya öyle demek. Ne kalabalık. Meydandan geçip bir bara doğru yöneldik. Bu gece çok iyi yememiz gerek. Merkezdeki meydan ve bahçelerin arasında bir süre yürüdükten sonra böyle bir karar verdi. Ağaçların arasında durup bir pistte koşmakta olan atların koşarken çıkardıkları nal seslerini dinledik. At üstündeki sarışın bir kız yıkarken köpükle kapladığı atını neşeyle kamçılayarak birkaç santim uzağımdan geçti. Kafe ve restoranlarla dolu büyük bir caddeyi tırmanıyorduk. En önemsiz detayları bile ona tarif ediyordum. Işıkları, garsonların ceket ve bakışlarını, çoktan hazırlanmış olan masaları. En dipte, köşede büyük ve geniş koltukları olan bir bar olacak. 130 farklı viski çeşidi var. Viskinin ana vatanı gibi. Huzur içinde gülümsüyordu. Kendimizi kaldırımda yürüyen insanların hızına bırakmıştık. Tatlı bir tembellik dalgası içindeydik. Gökyüzünün büyüklüğü, renklerin çeşitliliği, uzaktaki bereketli bahçeler. Tüm bunlar tenimden içeri sızıyor, beni canlı ve istekli kılıyordu. Barı buldum. Sakin ve basit bir yerdi. Koltukları tıpkı söylediği gibi büyüktü. Ama o dışarıda oturmak istedi. Yaşlı bir garsonla bazı karışımlar hakkında konuşarak eğleniyordu. Hoşgörülü ve esprili bir sohbetti bu. Buradan sonra gideceğimiz yer. Bu gece öyle aptal restoranlara gitmeyeceğiz. Bize yerel bir lokanta yaraşır, gitarı olan. Bardağını elinde sallayarak tadını çıkarıyordu. Dudaklarında beliren çizgi halindeki gülümsemesi ondan sanki başka bir zamandan gelmiş izlenimi yaratıyordu. Gerçekten de taştan mı olduğunuzu düşünüyorsunuz? Biraz önce böyle söylediniz. Kendime güvenerek fikir yürüttüm. O da nereden çıktı? Ben asla düşünmem. Tüm sır şu. Hiçbir şey düşünmemek ve gülmek. Her şey kocaman kahkahalardan ibaret. Beni sıkıcı hale getirme Çiko. Sigarasının külünü müthiş bir hareketle silkti. Gerçekten de rahip kuzeninizin Napoli'ye gelmesini ister miydiniz? Diyerek sormaya devam ettim. Nefret ediyorum. Ama ona bu teklifi gelmemesi için dua ederek yaptım. Neyim ben? Hayır kurumu mu? Ama hayırlı bir iş yapmak için kafasını karpuz ortasından ikiye ayırır gibi patlatmak gerek. Bundan çok eminim. O zaman tekrar kendini nasıl bulacağını görecekti adamcağız. Gerçek bir kurtuluş olurdu. Bana inanıyor musun? Hayır efendim. Kahkahalarına ya da başıma kakacağı laflara muhatap olmaya hazırdım. O ise garip bir şekilde beni çok seviyeli ve ihtiyatlı bir tarzda cevapladı. Haklısın. Belki de her şey bir oyun. Rol yapmaktan başka bir şey yapmıyor zavallı rahip. Ama o bunun farkında bile değil. Onun acıları sonradan yaratılmış acılar. Sen ruha inanmazsın sanırım. İnan ya da inanma, ruha zarar vermek doğru değil.